Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Nebilerin tevhid davetinde İsmail Aleyhisselam'ın davetiyle ilgili bölümdeyiz inşallah. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare'nin çocuğu olmuyordu. Saçı tamamen ağarıp iyice yaşlandıktan sonra bir gün şefkat dolu, duygusal bakışlarla eşine baktı. Kocasının hayvanlarını ve arazisini idare etmekten dolayı onun yaşadığı zorlukları Sare'yi üzdü. Bunun üzerine hizmetçisi Hacer'i ona verdi ve onunla evlenmesini istedi. Bu sayede Allah Azze ve Celle'nin ona Hacer'den bir çocuk vereceğini, o da nübüvvette ve davette kendisine onun varis olacağını, hem de işlerinde yardım edeceğini düşündü. İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine Hacer'le evlendi. Allah Teala ona Hacer'den İsmail'i nasip etti. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın oğluyla mutluluğu fazla sürmedi. Çünkü kıskançlık Sare'nin kalbinde durmayıp hareketlenmeye başladı. Öyle bir hale geldi ki artık çocuğa ve annesine tahammül edemez oldu. Sonunda kocasından onları çok uzak bir yere götürmesini istedi. Hatta onların sesini dahi duymasın, bu kadar uzak bir yere gitmesini istedi. Allah Azze ve Celle'nin dilediği bir iş için, gerçekleşmesi için Allah İbrahim Aleyhisselam davasına Babil topraklarında ilk iman eden, onun üzüntü ve sıkıntılarını paylaşan, zor yolculuklarda kendisiyle beraber hicret eden, kendisine ne gibi zarar geldiyse onun da başına geldiği, namusunu koruyan eşi Sare'nin isteğini geri çevirmedi. İbrahim Aleyhisselam, aleykümselam aleykümselam, oğlu İsmail ve hanımı Hacer ile birlikte yaptığı yolculuğunu, onları Şam'dan çıkarttığı andan itibaren oğluyla birlikte Kabe'yi yapmasına kadar işleyelim. Bukhari'nin sahihinde tahric ettiği İbn Abbas radıyallahu anh rivayetinde en detaylı bilgi geliyor bu konuyla ilgili olarak. İbn Abbas radıyallahu anh rivayetinde şöyle geçer. Kadınlardan beline ilk defa kuşak bağlayan İsmail Aleyhisselam'ın annesidir. Bu hadiste geçen mintak kelimesi kuşak demektir. Bele bağlanan kuşak demektir. Çoğulu menatık gelir. Kuşağı bağlamasının sebebi Sare Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a vermişti. O da İbrahim'den İsmail'e hamile kaldı. Sare onu kıskandı ve onu doğurduğunda ondan üç organını keseceğine dair yemin etti. Bunun üzerine Hacer beline kuşak bağladı ve eteklerini iyice uzattı ki hamilelik alametleri Sare'ye gizli kalsın. Ona belli olmasın. İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer hakkında kendisine yardımcı olduğu ve Sare'ye şöyle dediği de nakledilir. Onun kulaklarını delmekle ve sünnet etmekle de Araplarda ilk defa eteklerini yere kadar sürütmek İsmail Aleyhisselam'ın annesinden, Hacer'den kalmıştır. Yani kadınların biliyorsunuz erkeklerde nasıl topukları etekleri aşmaması gerekiyorsa izar giydikleri zaman, kadınların da etekleri yerde sürünmesi sünnettir. Bu Hacer Aleyhisselam'dan kalan bir sünnet, ona işaret. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Sare'ye eserini, yani hamile olduğunu belli etmemek için üzerine kuşak bağlamış. Sonra İbrahim Aleyhisselam onu ve oğlu İsmail daha emzirir haldeyken götürmüş. Beytin, yani Kabe'nin orada Zemzem'in ve mescidin üst tarafında büyük bir ağacın altına koymuştur. O zaman Mekke'de hiç kimse yoktu ve su da bulunmuyordu. İbrahim Aleyhisselam onları bu susuz yere bıraktı. Bir dağarcık içerisinde hurma, bir kap içerisinde suyu yanlarına bıraktı ve hemen geri döndü. İsmail'in annesi Hacer onun peşine düştü ve "Ey İbrahim, böyle insan ve hiçbir şey olmayan vadide bizi terk edip nereye gidiyorsun?" dedi. Bunu da ona defalarca tekrar etti. İbrahim Aleyhisselam ona hiç yönelmedi. Bunun üzerine İbrahim'e "Bunu sana emreden Allah mıdır? dedi. O da evet dedi ve şu cevabı aldı. Öyleyse o bizi zayi etmez. İbrahim aleyhisselam hanımı Sariye olan rağbetinden ciğer paresi ve göz bebeği İsmail'i hiçbir insanın ve yardımcının olmadığı vahşi bir sahraya bıraktı. İbrahim aleyhisselamın yumuşak huyluluğu ve ince kalpliği ile oğlu İsmail ve annesi Hacer'e karşı bu sert konumu nasıl cem edilir? Bu iki meseleye karşı cevap Hacer aleyhisselamın sorusunda ve İbrahim aleyhisselamın ona verdiği cevap da ortadadır. Bunu sana emreden Allah mıdır deyince o da evet diyor. Öyleyse muhakkak ki Sare İbrahim aleyhisselamdan Hacer'i ve oğlunun seslerini duymamak için onları en uzak yerlere götürmesini istemiştir. Hikmeti, isimleri ve sıfatları yüce olan Allah ise İbrahim aleyhisselama oğlunu Mekke'yi mükerremeye yerleştirmesini emretmişti. Ve İbrahim aleyhisselam Rabbinin emrini yerine getirmiş, biricik ve küçücük yavrusunu ekinsiz bir vadiye bırakmıştır. Sonra da geldiği yere derhal geri dönmüştür. İbrahim aleyhisselam Hacer'e hiç iltifat etmemeye veya ona cevap vermemeye başladı. Sebebi ise kalbinde bir yumuşaklık meydana gelir de bu yumuşaklıktan dolayı Rabbinin emrini yerine getirmekten alıkoyabilir bu duygu. Allah'ın emrinden dolayı İbrahim aleyhisselamın böyle davranmasında bir gariplik olmasa da bunun Allah'ın emri olduğunu öğrenince Hacer, öyleyse o bizi zayi etmez demiştir. Bir kadın çorak, ekinsiz bir yerde, orada sığınacağı herhangi bir ev yoktur. Ünsiyet edecek insanlar da yoktur. Kendisinin içeceği ve çocuğuna içireceği bir su kaynağı da yoktur. Güvenebileceği herhangi bir rızık geliri de yoktur. Bu kadın bu işi İbrahim aleyhisselama emredenin Allah olduğunu öğrenince derhal mutmain oluyor, huzur buluyor. Hiçbir yırtıcı hayvandan ve diğer tehlikeli şeylerden korkmuyor. Çünkü Allah Teala'nın koruduğu kimseye onların en ufak bir zarar vermesi mümkün değildir. Allah'ın koruduğu kimseye karşı onlar bilakis o varlıklar zayıf ve korkak olurlar. Bazıları İbrahim aleyhisselam Hacer'in kendisini göremeyeceği Seniyye tepesini aşıncaya kadar gittikten sonra orada Kabe'ye yönelmiş, ellerini kaldırmış ve şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim, ben zürriyetimi ekinsiz bir vadide yerleştirdim. Bazıları beyte yönünü döndü sözünden Allah Teala'nın İbrahim'e beytin yerini gösterdiğimizde kavlinden Kabe'nin daha eski olduğunu anlamışlardır. Onu ilk yapan ise Adem aleyhisselamdır demişlerdir. Bazıları da beyti ilk yapanın İdris aleyhisselam olduğu ve daha sonra Nuh tufanıyla yıkıldığını söylerler. Bu sözler için itimat edilebilecek sahih bir delil yoktur. İbn-i Kesir şöyle diyor. Kabe'nin İbrahim aleyhisselamdan önce yapılmış olduğuna dair Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih herhangi bir haber gelmemiştir. Bu konuda beytin yeri yani Kabe'nin yeri sözüne tutunanlar için denir ki bu delil açık ve kesin değildir. Çünkü bundan maksat Allah Teala'nın ilminde takdir edilmiş yeri demek olabilir demiştir. Onun yüce takdirinde Kabe'nin yeri kararlaştırılmış ve nebilerin katında ta Adem'den İbrahim'in zamanına kadar takdir edilmiştir. Adem Aleyhisselam'ın beytin üzerine kubbe diktiği zikredilmiştir. Melekler ona dediler ki senden önce bu beyti tavaf etmiştik. Yani Kabe'yi tavaf etmiştik. Gemi de onu 40 gün ve buna yakın bir zaman Kabe'yi tavaf ettiği de zikredilir. Fakat bütün bunlar İsrailiyat türünden haberlerdir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiler değil, bilakis ehli kitaptan alınmış bilgilerdir. Bazı İslami kaynaklarda geçse bile bu böyledir. Bu haberleri ne tasdik ederiz ne yalanlarız. Bu haberler ise delil olarak getirilmez. İbrahim Aleyhisselam İbrahim Suresi'nin 37. ayetinde belirtildiği üzere şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, ben senin mukaddes olan evinin yanında ekinsiz bir vadide evlatlarımdan bir kısmını yerleştirdim. Ey Rabbimiz, bu beyti haramda dosdoğru namaz kılmaları içindir. İnsanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeler için o belde halkını bazı meyvelerle rızıklandır. Annesi İsmail'i emzirmeye ve bırakılan kaptaki sudan içmeye başladı. Kaptaki su tükenince susadılar. Acıyarak oğluna bakmaya başladı. O ise ağzından köpük geliyor veya ravi diyor ki yerde ayaklarıyla debeleniyor. Yani susuzluktan debelenir bir halde. O halinden üzüldüğü için oradan uzaklaşarak en yakında Safa Tepesi'ni buldu. Onun üzerine çıkarak vadiye döndü. Birisini görebilmek için bakındı fakat kimseyi göremedi. Derken Safa'dan indi, ta vadiye kadar geldi ve eteklerini topladı. Sonra çalışan bir insan gayretiyle koştu, vadiyi geçti ve Merve'ye çıktı. Yine birisini görebilmek için bakındı ancak hiç kimseyi göremedi. Sonuçta bunu 7 defa yaptı. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, işte insanların Safa ile Merve arasındaki sa'yı bu sebeptendir, bu yüzdendir. Merve üzerine çıktığında bir ses duydu ve içinden kendi kendine sus dedi. Sonra dinledi ve aynı sesi tekrar duydu. Bunun üzerine sesin sahibine, sen işittirdin, yani bir ses işittirdin. Eğer yanında yardımcı varsa, yardım edebilecek bir güç varsa ey sesin sahibi bana yardım et dedi. Baktığında ise Zemzem mahallinde, Zemzem'in bulunduğu yerde bir melek arka ayağıyla kazıyor veya ravi kanadıyla kazıyor dedi. Su çıkıncaya kadar böylece kazdı. Taberi'nin hasen bir isnatla Ali radıyallahu anh'ten rivayetinde şöyle geçiyor. Cebrail ona seslendi ve dedi ki, sen kimsin? O da, İbrahim'in çocuğunun annesi Hacer'im. Cebrail dedi ki, o sizi kime emanet etti? Hacer, Allah Teala'ya emanet etti dedi. Cebrail size kafi, yeterli, kafi gelecek birini vekil etmiş dedi. Yani Allah Azze ve Celle bu konuda yeterli vekildir, kafidir dedi. Hacer suya havuz yapmaya ve elini suya daldırıp avucuyla suyu kabına koymaya başladı. Su ise coşarak akmaktaydı. Hacer de suyun akmasını engellemeye çalışıyordu. İbn Abbas devamla dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. Eğer bıraksaydı yahut eğer Zemzem'den avuçlamasaydı, Zemzem akan aynı şekilde coşarak akmaya devam eden bir kaynak olurdu. Hacer sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Melek ona, ziyan olmaktan korkma. Muhakkak bu Allah'ın evidir. Onu bu çocuk ve babası inşa edecektir. Şüphesiz Allah bu evin ehlini, bu evin ailesini zayi etmez dedi. Beyt yani Kabe yüksek bir tepe gibiydi. Sel suları beytin sağ ve solundan akardı. Cürhüm'den olan bir aile ya da bir kafile uğrayana kadar bu şekilde devam etti. Sonra Mekke'nin alt kısmında konakladılar. Havada dönüp dolaşan bir kuş gördüklerinde, bu kuş su üzerinde dönüyor. Bizim bildiğimize göre bu vadide su yoktu dediler. Derken keşif için bir iki kişi gönderdiler. Keşif için gidenler suyla karşılaştılar. Sonra dönüp onlara bunu haber verdiler. Böylece onlar da geldiler. İbn Abbas radıyallahu anh'a devamla, o sırada İsmail'in annesi suyun yanındaydı. Onlar, senin yanında konaklamamıza izin verir misin dediler. O da, evet fakat suda sizin bir hakkınız yoktur diye cevapladı. Onlar da kabul ettiler. Yani sudan, zemzemden hak iddia etmemek şartıyla konaklayabilirsiniz. Yani onu sahiplenmemek şartıyla. Onlar da bunu kabul ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsmail'in annesi bu anlaşmayı yaptı. O ünsiyeti seviyordu. Bunun üzerine onlar da konakladı ve ailelerine haber gönderdiler. Onlar da hep beraber konakladılar. Hacer'in yanında evler yaptılar. İsmail büyüdü ve onlardan Arapça öğrendi. Gençliğinde İsmail onların hoşuna gitti. Evlenme çağına geldiğinde de kendilerinden bir kadınla onu evlendirdiler. Sonra İsmail'in annesi öldü. Derken İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam bıraktıklarının halini öğrenmek üzere geldi. İsmail'i bulamadı. Bunun üzerine hanımından İsmail'i sordu. O da bize rızık aramaya gitti dedi. Sonra geçimlerinden ve durumlarından sordu. O da biz çok kötü bir haldeyiz ve şiddetli geçim sıkıntısındayız diye İbrahim Aleyhisselam'a şikayette bulundu. Ebu Cehmin rivayetinde İbrahim ona Aleyhisselam İsmail'in hanımına dedi ki eviniz var mı? O da hayır yoktur dedi. Geçiminiz nasıldır dedi. O da zorluktan bahsetti ve yemek yoktur. Koyunlar sağılmıyor. Sadece deve var. O da sütten kesilmiş. Çok az. O da kan gibi sağılıyor. Suya gelince işte gördüğün gibi sert ve katı su dedi. O beyin geldiğinde ona selam söyle. Ona kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde aleyhisselam sanki bir şeyleri anlar gibi oldu ve bize kimse geldi mi diye sordu. Hanım da evet, bize böyle böyle bir yaşlı zat geldi, seni sordu, ben de söyledim. Geçimimizin nasıl olduğunu sordu, ben de zorluk ve sıkıntı içinde olduğumuzu ona haber verdim dedi. İsmail aleyhisselam sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söylememi ve kapının eşiğini değiştirmeni emretti. İsmail aleyhisselam, o gelen babamdı ve bana senden ayrılmamı, seni boşamamı emretmiş dedi. Böylece onu boşadı. Onlardan başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği kadar onların yanına uğramadı uzun müddet. Sonra geldi ve İsmail'i bulamadı. Hanımının yanına gitti ve İsmail'i sordu. O da bize rızık aramaya çıktı dedi. İbrahim aleyhisselam nasılsınız, ne durumdasınız dedi ve geçimlerinden, hallerinden sordu. O da biz hayır ve bolluk içindeyiz dedi ve Allah'a hamdü sena etti. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam yemeğiniz nedir dedi, o ettir dedi. İçeceğiniz nedir diye sordu, sudur dedi. İbrahim aleyhisselam ey Allah'ım onları etinde ve suyunda mübarek kıl diye dua etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O gün onların buğday taneleri yoktu. Eğer onların buğdayları da olsaydı mutlaka onun hakkında da bereket duası ederdi. Devamlı şöyle buyurdu. Et ve suya Mekke halkından başka hiç kimse tek başına sabredemez. Ancak o ikisi de buna uymayarak, yani bu genel kurala uymayarak bunlar sabrettiler. İbrahim aleyhisselam eğer beyin gelirse ona selam söyle ve kapısının eşiğini sabit tutmasını emret dedi. İsmail aleyhisselam geldiğinde bize hiç kimse geldi mi dedi. Hanımı evet, bize güzel görünümlü yaşlı birisi geldi dedi ve onu methetti, övdü. Sonra benden seni sordu, ben de söyledim. Daha sonra geçimimizin nasıl olduğunu sordu. Ben de hayır içinde olduğumuzu ona haber verdim. İsmail aleyhisselam sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sabit tutmanı sana emrediyor dedi. İsmail aleyhisselam da o babamdı. Sen de eşiksin. Seni tutmamı bana emretmiş dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği kadar onlardan ayrı durdu ve daha sonra geldi. İsmail Zemzem'in yanında büyük bir ağacın altında okunu düzeltiyordu. Onu görünce kalktı, babanın oğluna ve oğlun babasına yapması gereken şeyi yaptılar. İbrahim aleyhisselam, ey İsmail, Allah bana bir emir verdi dedi. O da Rabbin sana ne emrettiyse onu yap cevabını verdi. İbrahim, bana yardım eder misin bu konuda dedi. İsmail, ederim dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah şurada bir ev, yani Kabe'yi yapmamı emretti dedi ve etrafından yüksekte olan Kabe'yi işaret etti. Beytin duvarlarını yükselttiklerinde İsmail taş getirip İbrahim aleyhisselam da onunla beraber bina yapmaya başladı. Bina yükseldiğinde ise taş getirdi, İbrahim aleyhisselamın ayakları altına koydu. Böylece yükselsin ve binayı rahat yapabilsin. İbrahim o taşın üzerine çıkarak binayı yapıyor, İsmail de ona taş veriyor. Bir yandan da şöyle diyorlardı, ey Rabbimiz bizden kabul et, muhakkak ki sen işten ve bilensin. Beytin etrafında dönünceye kadar binayı yaptılar ve bir taraftan da ey Rabbimiz bizden kabul et, muhakkak ki sen işten ve bilensin diyorlardı. Bukhari'nin rivayeti buraya kadar. Gördüğü gibi Allah Azze ve Celle'nin emri söz konusu olduğu zaman bu emrin yerine getirilmesi mukabilinde insanın karşılaşacağı elbette bir takım zorluklar olacaktır. Dünyada imtihan içerisinde bulunan manası da budur. Bazen biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz mallardan, canlardan eksiltmeyle Allah Azze ve Celle deneyeceğini bildiriyor ve sabredenleri müjdele diyor. Burada Hacer aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kendisi ve çocuğu hakkında verdiği bu kararın Allah Azze ve Celle'den bir emir olduğunu öğrenince, eğer o emrediyorsa kendisinin emrine itaat edeni Allah zayi etmez diyerek bunu kolaylıkla, rahatlıkla karşılıyor. Yani gönlü huzur buluyor bu sayede. Çünkü bu Allah'ın emridir. Dolayısıyla Allah'a iman eden, Allah'ın emrini yerine getiren bir kimse, bu emri yerine getirdiğinden dolayı karşılaştığı sıkıntıları artık diline dolamaz. Bunu sorun etmez. Bilakis bunlardan bile ecir kazandığının farkındadır. Sonra hac amellerinde, hac ve umre amelleri içerisinde, nüsükler içerisinde Safa ile Merve arasındaki sa'in ne manaya geldiğini öğreniyoruz bu hadisten. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sa'in halen daha yapılmasının hikmetinin bu oldun. Yani bunu anlayacaksın, bunu düşüneceksin bu fiilleri yaparken. O susuzluk anında insanın beşeriyet gereği olarak karşılaştığı sıkıntılarla ne gibi durumlara düştüğünü, bu sıkıntılar ne kadar zorlu da gelse Allah'ın yardımının kendisine itaat edenlere mutlaka geldiğini, geleceğini, işte zemzem içmeyle, belli bölgelerde koşmayla, bunu fiili olarak da bu ruhu hissetmektir. Haccın manalarından birisidir bu. Yani Kabe'nin tavafı ve buna benzer ibadetlerde de hep bu manaları düşünmeye bir işaret vardır ki hacdan, umreden kastedilen mana tam anlamıyla gerçekleşsin. Sonra evlilik hayatına dair, aslında hayatın geneline dair bir işaret, bir yönlendirme zikrediyor İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında. Mesela bir kadınla evleniyor ki bu kadın Allah'ın takdirine, taksimatına razı değil. Yani kötümser, dünyalık konularda tamamen kötümser bir bakış açısı, her şeyi şerre yorma. Böyle bir kadınla evli kalmayı İbrahim Aleyhisselam tavsiye etmiyor. Onu boşa, boşa ki huzur bulasın diyor. Bilakis diğer hanımını övüyor. Burada da eşini sabit tut. Çünkü bu Allah'ın taksimatına razı, Allah'tan gelene razı. Bu konuda kanaatkar birisi. Bu sebeple eşini tutmasını emrediyor. Allah'ın genel olarak bütün emirlerinde, yani bu kadın için değil erkek için de böyledir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya konusunda bizden yukarıda olanlara bakmamamızı, yani dünyadaki imkanlar bakımından bizden daha alt durumda olanlara bakmamızı, bu sayede Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmemizi tavsiye ediyor. Dini konuda ise, yani ibadet, salah, ahirete yönelme konusunda ise bizden aşağıda olanlara değil, ameli bizden daha az olanlara değil, bizden daha üstün amel edenlere bakmamızı ve onları örnek almamızı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Demek ki bu iki örnekte tam tersi, yani hayatımızda karşılaştığımız, bazen belki kendimizin de gafletle söyleyebildiği bir şey olabiliyor. Yani ben falanca gibi de günahkar değilim. Evet, benim de günahım var ama ben falan gibi de değilim diyerek bizden daha günahkar olan, belki daha aşağıda gördüğümüz birilerini kendimize mazeret olarak sunmamız Allah Resulü'nün bu hadisinde emredilenin tam tersidir. Veya dünyalık konusunda falancanın böyle evi var, benim niye olmasın? Zenginlerin Mercedes'i var, benim niye olmasın diyerek, demek ki böyle bir bakış açısı olmayacak. Müslümanın bütün yönelişi ahirete doğrudur. Dünyada kavuştuğu her şeyinde, her nimetin, her rahatlığın da ahirette kendisinde bir eksilme olduğundan endişe eder mümin kul. Allah'a hakkıyla iman eden kul böyle bir endişe içerisindedir. Dünyada ne gibi bir rahatlığa kavuştuysa ahirette eksileceğinden korkar. Çünkü bunu bildiren hadis-i şerifler gelmiştir. Dünyadaki her rahatlığın ahiretten bir eksilme olduğu. Mesela liderler, krallar, sultanlar, bunların kapılarına yanaşmanın, o kralların, o sultanların insanın dininden bir şeyler almadıkça kimseye dünyalık vermeyeceği şeklinde anlatılıyor. Dünyadaki ikbal kapıları ahiretten kaybettiren kapılardır. Ama bir kul Allah Azze ve Celle'nin yoluna yönelir de kendisinin dünyaya yönelik bir talebi olmadığı halde Allah'ın kendisine yazdığı şey bol ve bereketli bir şekilde nasip edilir. Yani yazılanda bir değişme olmaz zaten. Ama şu bolluk ve bereket olayı Allah Azze ve Celle işte kendisine itaat edenlere yazmıştır bunu. Bu sebeple İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'a tavsiyesinde de hanımıyla ilgili önemli bir tavsiye görüyoruz. Çünkü kişinin evinde, yani aile seçerken, eş seçerken Allah Resulü'nün dindar olanı seç ki bereket bulasın sözünde bu vardır. Yani demek ki bu kanaatkarlık, Allah Azze ve Celle'nin takdirine rıza, senin hayatın boyunca hayatın problemleriyle karşılaşıp da evine gelip huzur bulmak üzere eşine geldiğinde o seni aynı dünyadaki problemleri sana kat kat yükleyerek bir vazife görüyorsa bu eşlik vazifesini yapmıyordur. Eşin vazifesi demek ki kocasına Allah'a itaat yolunda rahatlatacak, onu itaate yönlendirecek, bu konuda başına sıkıntılar geldiğinde teskin edecek, huzura kavuşturacak, itaati hatırlatacak bir eş olmalı. Nasıl ki erkek hanımının din ve dünya konusunda ihtiyaçlarını karşılayacak bir görevle görevlendirilmişse, eşin de kocasına karşı böyle bir görevi vardır. Aksi takdirde şayet böyle olmazsa huzur dediğimiz şey hayattan silinir gider. Yorgun, argın bir şekilde evine gelen erkek evde bu sefer dünyayı kendi iki gözünün önüne koymuş bir kadının sürekli dırdırlarıyla hayatı felç olur gider. İbrahim Aleyhisselam böyle bir yapıda eşiğini değiştirmesini emrediyor İsmail Aleyhisselam'a. Ondan sonra zaten bereketin ne olduğu görülmeye başlanıyor. Yani önceden kuru ekmek iken sonradan et gibi nimetlerle Allah'ın bereket verdiği zikrediliyor. Demek ki insanın Allah Azze ve Celle'nin kaderine karşı kötümser bakması bereketten de mahrum olmasına bir sebeptir. Allah'ın bu bereketi engellemesine bir sebeptir. Bukhari'nin sahihinde rivayet etmiş olduğu İbn Abbas hadisi radıyallahu anh hadisiyle ortaya çıkan İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin bir kısmını yani hanımını ve çocuğunu ekinsiz bir vadiye Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmesini Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğudur. Ta ki mübarek ve temiz yerde namazlarını kılsınlar ve Allah'a ibadet etsinler. O mübarek topraklar kendisine iman tohumunu ekecek davetçilere muhtaçtır. Sonra Kabe'yi yapma ve duvarlarını yükseltme hususunda Allah'ın emri gelmiş. İsmail Aleyhisselam derhal Allah'ın emrine icabet etmiştir. Onlar beytin duvarlarını yükselttiklerinde ''Ya Rabbi bizden kabul buyur, sen iştir ve bilirsin. Ya Rabbi bizi sana teslimiyette sabit kıl. Zürriyetimizden sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yarat. Bize menasikimizi yani ibadet edecek yerlerimizi göster, bizi bağışla. Sen kullarına acır ve affedersin. Ya Rabbi o Müslüman ümmete kendilerinden bir peygamber gönder ki onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin. Onlar günahlardan temizlesin. Sen aziz ve hakimsin diye dua ettiler. Bakara suresi 127-129. Ayetler. Ve beytin yapımı tamam olduktan sonra İbrahim Aleyhisselam insanları Kabe'ye çağırmaya başladı. Hac suresi 27-29. Ayetlerinde şöyle buyrulur. İnsanlara haccı ilan et. Sana yürüyerek, binekle ve uzak olan her yoldan gelsinler. Ta ki kendilerine ait olan menfaatlere şahit olsunlar. Ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlar üzerine Allah'ın adını zikretsinler. O kurbanlardan yiyin ve muhtaç olan fakirleri doyurun. Sonra kirlerini temizlesinler. Adaklarını yerine getirsinler ve beyt-i atiki tavaf etsinler dedik. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etti ve onun yaptığı beyti muvahhidler, tevhid ehli, müminler için bir kıble yaptı. Müminlerin kalplerini o ev için bir sevgi yeri kıldı ve korkanlar için de bir sığınılacak yer yaptı. Allah Azze ve Celle oranın sakinlerini rızıklara ve emniyete gark etti. Kasas suresi 57. ayetinde şöyle buyrulur. Biz onları tarafımızdan rızık olarak her şeyin mahsullerinin toplanacağı emin bir haremde yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Kureyş suresi 3-4. Ayetlerinde de bu beytin Rabbine ibadet etsinler. O Rab ki onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin kıldı buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde şöyle buyurmuştur. Hicret yoktur fakat cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda koşun. Bu beldeyi Allah Teala semaları ve yeri yarattığı andan itibaren haram kılmıştır. Ve o Allah'ın haram kılmasıyla kıyamete kadar haramdır. Muhakkak orada savaş benden önce hiç kimseye helal olmadı. Bana da helal olmadı. Sadece gündüzün bir zamanda helal oldu. Ve o Allah'ın haram kılmasıyla kıyamete kadar haramdır. Onun ağacı kesilmez, av hayvanları ürkütülmez, avlanmaz, düşmüşü, kaybolmuşu alınmaz. Ancak bilineni alınır ve sahibi bilinen alınıp ona verilir. Otları kesilmez. Bunun üzerine İbn Abbas dedi ki ey Allah'ın Resulü eshire, yani ihtiyaç için saklanan şeyler müstesna olmaz mı? Çünkü o evleri ve hayvanları içindir. Oranın halkının evleri ve hayvanlar içindir dedi. Allah Resulü de esir müstesna, o toplanabilir buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Allah Teala Nebisi ve Resulü İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul edip onun zürriyetinden Müslüman bir ümmet yarattı. Arap ümmetine kendilerinden bir peygamber gönderdi. Bu peygamber onlara kitap ve hikmeti öğretip onları şirkten ve diğer günahlardan temizliyor. İşte bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala kendisiyle Nebi ve Resullerini sona erdirdiği Allah'ın Resulüdür. Allah Teala onu İsmail aleyhisselamın evlatları arasından seçmiştir. Ahmet'in Müsned'inde rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ben babam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin gördüğü rüyayım demiştir. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etti ve ona bütün menasikini, yani ibadet yapılacak yerleri gösterdi. İnsanları hacca çağırmasını İbrahim Aleyhisselam'a emretti. İnsanlar da buna icabet ettiler. Her taraftan yaya ve binekli olarak Allah'ın evine akın etmeye başladılar. Hac İslam'dan önce de var ve Araplar Allah'ın evini o zaman da hacca diyorlardı. Sonra hac İslam'ın 5 rüknünden biri oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Müslümanların en uzak yerlerden ve her taraftan Mekke'ye akın ettiklerini görürüz. Ordular gibi kopup gelirler. Böylesi bir şeyin tarih, sayı ve intizam bakımından benzerini tarih görmemiştir ve görmeyecektir. Bu hedef ve duygu birliğinin örneğini tarih görmemiştir. Orada hep birazdan şunu tekrarlarlar. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek. Yani emret Allah'ım, emrine hazırım. Senin ortağın yoktur, emret, emrine hazırım. Muhakkak ki hamd senin içindir, nimet ve mülk senindir, senin ortağın yoktur. İnsanlardan yüz binlercesi her yıl Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ta durur ve ihramdan başka elbiselerini çıkarmış halde dikilip dua ve telbiye ederek Allah'a yönelirler. Sabah namazından sonra Müzdelife'den hareket ettikleri gibi bu mahşeri kalabalık güneş batmadan önce Arafat'tan hareket ederler. Ve her şey İbrahim, İsmail ve Muhammed aleyhisselatü vesselamın zikrettiği nişanelerdir. Müslümanlar Beyt-i Atik'i, Kabe'yi her tavaf edişlerinde doğal olarak onu yapanı da, inşa edeni de İbrahim ve İsmail aleyhisselamı Beyt'in etrafında tavaf ederken ey Rabbimiz bizden kabul et, şüphesiz ki sen işten ve bilensin diye nasıl tavaf ve dua ettiklerini hatırlarlar. Safa ile Merve arasındaki sayda az önce aktarıldığı gibi o koştukları ve yürüdükleri esnada Hacer'i onu helak olmaktan, onu ve çocuğunu helak olmaktan kurtaran Allah Azze ve Celle'yi bu kıssaları tamamen hatırlarlar. Zemzem'den içerken Allah Azze ve Celle'nin bu suyu nasıl çıkardığını ve kulu ve Nebisi İsmail Aleyhisselam'a nasıl ihsanda bulunduğunu hatırlarlar. Yine taş atma esnasında şeytanın İbrahim Aleyhisselam'ı fitneye düşürüp onu günaha sokmak ve haccına herhangi bir şüphe sokmak için nasıl musallat olduğunu, İbrahim Aleyhisselam'ın da şeytanın arzularını kesmek ve kovmak için ona nasıl taş attığını, kurban olan İsmail'i ve Allah Teala'nın onun yerine büyük bir koçu nasıl ihsan ettiğini hatırlarlar. Hac, menasik ve rükunleriyle Allah Teala'ya teslimiyeti simgeler. Ona boyun eğmeyi ve inkiyadın en ileri mertebelerini ortaya koymakta ve insanlara hayırlı bir ümmet olarak insanlar için çıkartılışlarının ahitlerini Müslümanlar yenilemektedirler. Hac, menasik ve rükunleriyle mutlak itaat için bir ölçü ve nefsi o itaate alıştırma, mücerret olarak emre tabi olmak, emirden sonra gösterilen gayrettir. İsteğe icabet etmek, hazır olmaktır. Hac, Mekke, Mina, Arafat, Müzdelife arasındadır. Mina ve Mekke'de durulur ve sefer edilir. Konaklanılır ve taşınılır. Çadır kurulur ve sökülür. O sadece gösterilen bu işarete gönüllülük ve emre amade olmaktır. Müslüman için herhangi bir irade, hüküm veya bir seçenek yoktur bunun dışında. Mina'ya iner, Müzdelife'de ve Arafat'ta vakfeye durmaksızın Arafat'a intikal ile emrolunur. Gündüz boyu dua ve ibadetle meşgul olmaya devam eder. Güneş battıktan sonra içinden biraz oturma ve dinlenme isteği gelir, fakat buna müsaade edilmez. Derhal Müzdelife'ye intikal ile emrolunur. Hayatını namazları vaktinde eda etmekle geçirir. Arafat'ta akşam namazını geciktirmekle emrolunur. Çünkü o, adet ve namazlarının kulu değil, Rabbinin kuludur. Akşam namazını ancak Müzdelife'de yatsıyla birlikte cem ederek kılar. Müzdelife'de ikamet etmek çok hoşuna gider. Bunun uzun olmasını ister. Fakat buna da müsaade edilmez ve Mina'ya intikal etmekle emrolunur. İşte İbrahim Aleyhisselam ve Nebilerin hayatı böyleydi. Allah'ı seven, ona teslim olan müminlerin hayatı da bu şekildedir. Kalmak, göç etmek, ikamet etmek, başka yerlere gitmek, sıkıntı ve genişlik, kavuşmak ve ayrılık, örf ve ananeye boyun bükmemek vardır. Şehvete icabet yoktur. Heva ve hevesi müdafaa, savunma yoktur. İbrahim Aleyhisselam rüyasında ilk ve tek oğlunu kurban ettiğini görür. Peygamberlerin rüyaları ise vahiydir. İbn-i Ebi Hatim'in İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin rüyası vahiydir buyurmuştur. Bukhari ve başkaları bunu İbn Amir'in sözü olarak rivayet etmişlerdir. Mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Peygamberlerin rüyasının vahiy olduğuna dair alimlerin getirdikleri delillerden bazıları Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'ın dili üzere şu sözüdür. Ey oğulcuğum, muhakkak ki rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Ve İsmail şu cevabı verdi. Ey babacığım, emrolunduğunu yap. Yani rüyasında gördüğü şey Allah Teala'dan bir emirdir. Ve Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği hadiste müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Allah Resulüne ilk gelen vahiy uykuda salih rüyadır. Rüya görürdü ve gördüğü aynen sabahleyin gerçekleşirdi. Yani ilk 6 ay Allah Resulüne vahiy rüya şeklinde geldi. Bukhari'de gelen bu hadiste peygamberlerin rüyasının vahiy olduğunu ifade eder. Rüya nübüvvetin 46'da biridir şeklindeki hadis de bu manadadır. Yani herkesin rüyası değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası. Yani çünkü 6 ay boyunca ona rüya yoluyla vahiy gelmiştir. 23 sene ise bilfiil vahiy inmiştir Cibril vasıtasıyla. Bu 23 senenin 46'da biri bu 6 aylık zaman ediyor. Yani salih rüya nübüvvetin 46'da biridir, vahyin 46'da birlik cüzüdür ifadesi bunu ifade eder. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'a Rabbinin emrini hemen haber verdi. Sebebi ise bunun Allah'ın emri olduğunu bilmesiyle daha kolay karşılaması ve bir yandan da sabır, cesaret yönünden imtihan etmekti. Hayırlı oğuldan Rabbinin emrine teslim olmuş babasına cevabı ise sadece şöyle demek oldu. Dedi ki, ey babacığım, emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Saffat Suresi 102. ayet. Emrolunduğunu yap sözü işte bu İslam'dır, teslimiyettir. Boyun bükmek, teslim olmak, itaat etmek, emre itaat ve yerine getirmektir. Fakat meliklerin ve zalimlerin emrine değil, bilakis tek olan Allah'a ve onun peygamberlerine olan bir itaat ve teslimiyettir. Emrolunduğunu yap. Ey yumuşak huylu, ince kalpli ve merhametli babacığım, muhakkak Allah'ın emrini yerine getirmen benim şu fani dünya hayatımdan çok daha önemlidir. Beni asi ve tereddütlü görmeyeceksin. Bilakis sabreden ve ecrini sadece karşılığını Allah'tan bekleyen biri olarak bulacaksın. Emrolunduğunu yap. Kudreti yüce olan Allah, risaleti yüklemek için bizleri seçti. Onun arzında hidayet yıldızları olmamız için bizi tayin etti. Her türlü gölgeyi ortadan kaldıran güneşler olarak bizi tayin etti. Bizler mallarımızdan ve canlarımızdan sahip olduğumuz her şeyi Allah'ın yolunda harcamaktan asla tereddüt etmeyeceğiz. Muhakkak insanların birçoğu harp meydanlarında şehit düşer, mal ve evladını Allah yolunda feda ederler. Fakat hiçbir şehadet ve fedakarlık İbrahim ve İsmail'in yaptığına benzeyemez. Oğluna şöyle deseydi, Allah yolunda git şehit ol. Umulur diyor ki Allah senin şehadetinle bizi şereflendirir deseydi, buna benzer bir şey söyleseydi şüphesiz ki olay çok daha hafif olurdu. Çünkü onu Allah yolunda öldüreceklerdi. Ama burada bir davetçi mümin baba, davetçi mümin bir oğlunu keserek öldürecek ve o da hiçbir günaha bulaşmamış veya kendisine had cezası uygulanmasını gerektiren bir suç işlememiş olacak. Şüphesiz İsmail Aleyhisselam'ın hayatı tamamen babasının her emrettiği şeye itaat etmek ve tutunmakla geçmiştir. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı, İsmail Aleyhisselam'ı neden örnek veriyor? İslam'a örnek veriyor, teslimiyete örnek veriyor. Yani İslam oldum demek Allah Azze ve Celle'den emir sabit olduktan sonra, emir Allah'a ait olduğu belli olduktan sonra, bu net olduktan sonra, Allah'tan veya Resulünden gelen bir vahiy olduktan sonra akla aykırılık, vakaya aykırılık, şöylelik, böylelik söz konusu değildir. Allah emretmiştir, iş bitmiştir. İbrahim Aleyhisselam rüya görüyor. Vahiy olan bir rüya. Oğlunu boğazlamakla emrolunuyor. Yani ne manası var ya Rabbi bunun gibi bir şeyi yok. Yani İbrahim Aleyhisselam bu emri aldığında ve oğluna seni keseceğim, Allah bunu emretti dediğinde Allah'ın kendisine bir koç indireceğini bilmiyordu. Yani Allah'ın onu kesmekten muaf tutacağını bilmiyordu. Bilakis emrolunduğu şeyi yapmaya azmetmiş bir şekilde oğluna bunu söylüyor ve oğlu da aynen kendisi için bir koç indirileceğini bilmeden emrolunduğun şeyi yap diyor. Yani benim hayatımdan çok daha değerli ne? Allah'ın emrinin yerine gelmesi. Bizim Allah'ın emrinin yerine gelmesi konusunda maslahat adıyla ortaya sunduğumuz şeyler İbrahim Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlarından çok daha düşük şeylerdir. Yani yanında zikredilmeye bile değmez şeylerdir. Maslahat dediğimiz şeyler. Bir hayatın komple Allah'a feda edilmesidir. Teslimiyet. Allah'ın emrinin yerine gelmesi. Evladından geçmektir. İcabında hanımını çocuğunla, henüz daha konuşmaya bile başlamamış bir çocuğunla ıssız bir vadide bırakmaktır. Evet, şüphesiz İsmail Aleyhisselam'ın hayatı tamamen babasına itaatle geçmişti. Her emrettiği şeyi yapıyordu. O biliyordu ki babasına itaati Allah'a itaatti. Yani hem Resul olması hem babası olması itibarıyla. Babaya itaat, meşru olan konularda itaat, Allah'ın ve Resul'ün emri olan bir itaattir. Hanımına İsmail Aleyhisselam'a kapısının eşiğini değiştirmesini söylemesini haber verdiğinde derhal hanımını boşamıştı. Onu sevmesi babasının emrini yerine getirmekten alıkoymadı. Veya evlatlarının faydasına olan düşkünlüğü onu engellemedi. İşte çoluk çocuk ne olacak? Böyle bir endişe düşmedi. Kabe'yi yapma konusunda da İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a yardım etmesini İbrahim Aleyhisselam emrettiğinde hiçbir sıkıntı ve bıkkınlık duymadan babasının emrine koştu. İsmail Aleyhisselam Allah'a sıkı sıkıya bağlı ve onun emrine teslim olmuş bir kadın evinde büyümüş ve yetişmiştir. Onun Allah'ın emirlerine teslimiyeti her türlü özellikten çok daha büyük ve yücedir. Bunu daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın onu oğluyla birlikte sığınmasız ve emin olmayan bir yerde bırakmasının Allah'ın emri olduğunu öğrendiğinde görmüştük. Eğer Allah emrettiyse o bizi zayi etmez demek suretiyle bunu göstermişti. Bundan dolayı İsmail Aleyhisselam babasına ey babacığım emrolunduğunu yap diyordu. İbrahim Aleyhisselam'ı biricik oğluyla beraber konuşmadan ve nazari muvaffakiyetten sonra ameli tatbike, yani işi pratikte uygulamaya geçiyor. Saffat suresi 103. ayetinde ikisi de Allah'ın emrine teslim oldular buyruluyor. İbrahim onu yüzüstü yatırdı. Teslim oldular, yani baba ve oğul boyun büküp kabul ettiler. İbrahim Aleyhisselam bu işin sırrını Rabbinden sormadı bile. Uzun süredir beklediği biricik oğlunu nasıl kesebileceğini de sormadı. İbrahim Aleyhisselam Saçı başı ağardıktan sonra Allah o çocuğu ihsan etti ve yanında koşup yürüyecek çağa geldi. Gençlik çağına geldikten sonra onu kesecek. Babası ona çalışma ve iş olarak her şeyi yaptırabiliyordu. İsmail de babasına, ben hayatım boyunca sana asi olmadığım halde niçin, nasıl beni kesersin demedi. Beni annemin kucağında çocukken susuz ve ekinsiz bir vadiye atman, bizi yırtıcı hayvanlara yem olarak terk etmen sana yetmedi mi, şimdi nasıl beni keseceksin demedi. Bu gibi şeyleri söylemesi, Allah korusun, asla olmadı. Çünkü o mümindir ve biliyor ki babası her yaptığı işinde Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Müslümanların en belirgin sıfatlarından biri de Allah Teala'nın kaza ve kaderine rızadır. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getirmeye başladı. Oğlunu yere yatırdı ve bağını iyice sıkılaştırdı, sıkıca bağladı. Oğlu kendi nefsinden mutmain olduğu, huzur içerisinde olduğu halde, gönüllü olduğu ve hiç hareket etmediği halde yine de sıkıca bağladı. Bıçağı tuttu, sonra onu İsmail'in boynunun üzerine koydu ve bıçağı boynunun üzerine sürdü. İşte bu anlarda İbrahim Aleyhisselam Rabbinin nidasını duydu. Yani bıçak kemiğe dayanınca geliyor bakın bu yardım. Yani Allah'ın emrini yerine getirmekte bu sebatı gösterirsen, Allah'ın yardımı buradan sonra geliyor. Ama şeytanın ihvalarına, nasıl İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, Hacer'e şeytanın ihvaları oluyorsa, onlar bunu dinlemiyorlarsa bizim farkımız, biz kulak verdiğimiz gibi bir de dillendiriyoruz. Yani şeytanın vesvese olarak attığı şey biz bir de dillendiriyoruz. Ya bunu yaparsam böyle olur. Nasıl olacak bu iş? Allah böyle emrediyor ama ben bunu yaparsam o... Bakın duvarları kendi önümüze şeytan kendi ellerimizle kurduruyor böyle. Yahu bu duvarlar Allah Azze ve Celle'ye rağmen kurduğumuz duvarlar. Yani bizi sağlıklı düşünmekten alıkoyuyor demek ki bu vesveseler. Bundan kurtulmak, yani kurtulmanın yolu, sen sana ait değilsin. Senin de sahip olduğun her şeyin sahibi de Allah Azze ve Celle. Ve o mülkünde dilediği gibi hükmeder. Ne zaman ki sen sahiplik duygusuna kapıldın, bir şeylerin sahibi olduğuna inanmaya başladın, böyle zannetmeye başladın, Allah'ın kevni olan emriyle, şer'i olan emrini birbiriyle tokuşturmaya başlarsın. İşin içinden çıkamaz hale gelirsin. Neden? Çünkü sen Allah'a ait olan bir şeyde hak talep ediyorsun da o yüzden. İşler sana o yüzden çıkmaz geliyor. Hayat ile Allah'ın şeriatını beraber yürütemiyorsun. Bunun sebebi senin bu iddiandır. Varlık iddiandır. Bunu terk ettiğin anda, ya Rabbi her şey senin, nasıl istersen öyle olsun dediğin anda, arkadaş Allah yolunda öleceksen bu can da sana ait değil. Zaten sana ait değil. Ama sana ait olmayan bu şeyden dolayı bir de Allah seni ödüllendiriyor. Fakat cezalandırması ne yüzden? O hakikatte sahip olmadığın şeylere Allah'a karşı sahiplik iddia etmen. Rububiyet budur bak. Rablik iddiası budur. Mutlak Rab Allah Azze ve Celle'dir. Yani gerçek sahip odur. Gerçek sahibine karşı biz kendisinin malını kıskanıyoruz. Kendisine ait olan şeyi sahiplenip bununla mücadele ediyoruz. Mücadelemize bakın, hayat boyu mücadelemiz bundan ibarettir. Endişesini çektiğimiz şeyler bundan ibaret. Kasasını çektiğimiz şeyler Allah'a ait olanı Allah'tan korumak sanki. Biz sanki bununla görevliymişiz gibi. Allah'tan değil. Allah'a ait olanı Allah'a isyan yolunda kullanmaktan sorumlusun sen. Dünyadaki imtihanın gayesi bu. Allah'a ait olanı Allah'ın izin vermediği yerlerde kullanmaman için. Ne vaktini, ne nefesini, ne malını, ne canını, ne sahip olduğun, yani Allah'ın sana emanet ettiği herhangi bir şeyi. Başta bedenden başlar işte bu iş. İnsan kendi bedeni üzerinde kafasına göre tasarrufta bulunmaya başladığında Allah diyor ki işte koltuk altlarını kes. Erkeğe de emrediyor, kadına da emrediyor. Etek tıraşı ol diyor. 40 günden fazla bunu uzatmaya hakkın yok. Allah mülkünde seni emanetçi kılmış, bakımını yap. Bunları yapacaksın. Bazılar da var ki bunlara dokunma. Saçını kısaltmana müsaade etmiş Allah Azze ve Celle. Bıyığını kısaltmana müsaade etmiş. Sakalına dokunmana müsaade etmemiş ama. Sen ben yaparım dediğinde Allah'a karşı Allah'ın mülkiyetinde olan bir şeye tasarrufta bulunuyorsun. Yani teşbihte hata olmaz derler. Bir evde emanetçisiniz. Şu odaya girme denilecek. Kardeşim ben bu eve girersem o odaya da girerim dersen sen zulmedersin. Allah Azze ve Celle bu bedenleri de bize emanet vermiştir. Söylemesi dile kolaydır bunun. Ama bu bedende bulunduğumuz müdahaleler, her türlü müdahale, bakın Allah'ın izni olan şeyler mi değil mi? Bakın rububiyetle nasıl bir alakası var bunun? Bütün hayatımız böyle. Hayatı biz sahiplendiğimizde, bu hayatı kendimiz, kendi kafamıza göre şekillendirmeye çalıştığımız için, ya hayatın gerçekleriyle uymuyor din deriz. Yahu dinin de sahibi Allah, dünyanın sahibi de Allah. Bırak, onun istediği gibi hükmetsin. Semada Allah hükmetsin, yeryüzünde biz hükmedelim diyenlerin nasıl yönetim işlerinde işleri berbat ettikleri gibi, mesela Allah hırsızın elini kesin der. Hayır biz kesmeyiz, bu zulüm olur dedikleri için, kapkaçığın, hırsızlığın, yani maldan yana güvende olamamanın nasıl açığa çıkması gibi, zina edeni biz recm etmeyiz, işte zulüm olur dediğinde, namusundan yana emin olamıyorsan, hükmeden Allah, katilin cezası kısastır dediğinde Allah Azze ve Celle, olur mu biz adamı öldürmeye karşıyız diyerek isyan ettiğinde, insan hayatı nasıl ucuz bir şekilde, yani basit bir şekilde adam öldürmeye, yani bazen bir bilezik için, bazen 20 milyon için adam öldürür hale geliyorsa bu insanlık, bakın Allah'ın kevni olan kanunlarıyla şer'i olanı çakıştırmamak gerekir. İnsan bu şer'i olanın dışında kendisi bir yol belirlemeye kalktığında Allah'ın kanunlarıyla bir çatışma içerisine giriyor. Ondan sonra düzensizlik ve kaosu tutuyor. Sanki din bundan sorumluymuş gibi, dindarlık bundan sorumluymuş gibi itham altına alıyor. Allah bizi uzaya gidelim diye yaratmadı. Allah bizi cennete gidelim diye yarattı veya cehenneme. Hayatın bütün gayesi sanki uzaya gitmek, dünyevi manada gelişmek, modern imkanlara sahip olmak. Hayatın manası değişti. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de defaatle zikreder ki, sizden önceki kavimlere sizden daha fazla imkanlar verdik. Bu modern imkanlar. Sizden daha kuvvetliydiler. Daha fazla imkanlar verdik. Ama bu imkanları sebebiyle şımardılar da işte bu sahiplik duygusuna kapıldılar. Allah Azze ve Celle'ye karşı böbürlendiler. Hatta cenneti dünyada kurmak istediler. Bunun neticesinde ahireti unuttular, Allah'ı unuttular, terk ettiler yani Allah'ın hükümlerini. Allah da onları terk edeceğini bildiriyor. Kim böyle yaparsa. Bu geçmiş kavimlerin belaları aynen kıyamet gününe kadar insanların devam ede gelen sorunları olacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden öncekilerin yollarını adım adım, karış karış, arşın arşını izleyeceksiniz derken onlarda meydana gelecek her şeyin bu ümmette de meydana geleceğini bildiriyor. Hakimin insanların yönetimi sahabelerden çıkıp da idare işleri, sahabelerden çıkıp da cahiliyeyi bilmeyen kimselerin eline geçerse işte felaket bu ümmetin başına gelmiştir diyor. Cahiliyeyi bilmemek ne demek? Yani hakkı bildiğin gibi batıl da bilmen gerekiyor demek. O batıldan sakınabilmen için. Sahabelerin arasında neden cahiliye hasretleri çıkmadı? Çünkü onlar cahiliyeden çıktılar. Ne gibi pisliğin içerisinden çıktıklarını biliyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle demişti. Allah kendisini küfürden, şirkin pisliklerinden kurtardıktan sonra sanki ateşe atılırmışçasına ona geri dönmekten kaçınmaktır iman. İmanın göstergelerinden bir tanesi. Onlar imanı böyle anladılar. Yani ne demek bu? Ateşe atılmaktan tiksinir gibi cahiliyenin ahlakı olan, ameli olan, adeti olan neler varsa bunlardan şeklen bile uzaklaşmak, teberrü etmek Allah'ın istediği, Allah'ın sevdiği, seçtiği, rasullerin, nebilerin yolunu takip etmek, onlara benzemek. Yürüyüşünde bile, saç tıraşında bile. onlara benzemek. Merhametin, merhametsizliğin ölçülerini onlardan almak. Eğrinin, doğrunun, güzelin, çirkinin ölçülerini onlardan almak. Güzel bildiklerini terk etmek onun güzel dediği karşısında. Onların dediklerinde bazen ölüm en güzel şey. Allah yolunda öldürülmek. Bunların misalini Allah yolunda öldürülen bir kimse keşke tekrar dünyaya yine dönsem de tekrar öldürülsem diye arzu eder. Hoş, bunu fasıklar da, günahkarlar da arzu edecekler ama Allah Azze ve Celle onlara diyecek ki siz dünyaya gitseniz yine aynı şekilde yaşayacaksınız. Allah biliyor. Ama biri ispatlamış, biri ispatlamadan iddia peşinde. Ya Rabbi beni dünyaya döndür, sana güzel bir kul olacağım der. Halbuki insana bir sürü imkan verilmiştir. Bir sürü imkan verilmiştir. Bu imkanların hiçbirisini Allah için kullanmamıştır. Nefsinden feda etmemiştir. Hevasından feda etmemiştir. Fakat orada iddia etmek nasıl dünyada kolaydı, orada da böyle bir iddiada bulunacak. Ya Rabbi beni dünyaya gönderirsen ben daha güzel şeyler yapacağım. Bu çirkinlikleri hiç işlemeyeceğim. Ama şehit bunu söylerken samimi bir şekilde istiyor. Neden? O kendisine verilen hayat gibi bir nimeti Allah'ın yolunda kullanmış. Ve ölümsüzlükle rızıklandırılmış. Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin diyor. Allah yolunda öldürülmek illa savaşta olmayabilir. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi. Yani cihat cephelerinde olmuyor belki ama Medine'de şehit olmayı istiyor. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın misali gibi. Ömrü cephelerde geçiyor ama yatağında ölüyor. Yeter ki sen o yolda ol. Yani Allah için, Allah'ın emrinin hakim olabilmesi, onun yüce olabilmesi için nefsinden başlayan bu cihat, ailende başlayan bu cihat, çevrende başlayan bu cihat, yani hak ile batıl mücadelesi, hakkı nefislerimize hakim kılma mücadelesi, sen bu yolda gayret ettiğin sürece, çaba sarf ettiğin sürece sen bu yoldasın. Öldüğün zaman kaybedeceğin bir şey yok. İşte bu Allah yolunda bir ölüm olacak. Gün gelir bu. Cepheler olur. Cihat ortamı olur. Savaş ortamı olur. Gün gelir hayatın herhangi bir anı olur. Müslim'in rivayet ettiği hadiste geçtiği gibi Allah yolunda savaşmayı ve öldürülmeyi gönlünden geçirmeyen bir kimse, böyle bir duygu taşımayan bir kimse nifaktan bir şube üzerindedir buyuruluyor. Hayatımız gerçekten Allah yolunda öldürmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunun şahididir. Biz bu hayatı hangi yolda harcıyoruz? Bunu sorguladığımız zaman kendi nefislerimizde ortaya bir manzara çıkacak, sonuç çıkacak. Biz hangi yolda ölürüz acaba bugün ölsek? Yani bu sorgulamayı sürekli yapmak zorundayız. Aksi takdirde itham basit değil. Bu Allah Resulü'nden bir itham. Nifaktan bir şube üzere, yani münafıklıktan bir şube üzere ölür insan. Yani insanın değer verdiği en şey varlık hayatı. Yani en soyut varlık hayatı. Maddi bir değer biçilemeyen şey hayatıdır. Hayatını Allah istiyor. Benim yolumda geçireceksin. 24 saatini istemiyor ama. Merhametli. Dünya işinden mesela farzları sen yerine getirdiğin zaman dünyaya ayırdığın işi bile kendi yolunda bir itaat sayıyor. Ama senin işin seni farzdan alıkoyuyorsa, seni farzdan alıkoyuyorsa bu dinara kulluk olabilir. Dirheme, altına, gümüşe kulluk olabilir. Kadına kulluk olabilir. Midenin şehvetine kulluk olabilir. Güzel elbisenin veya arabanın, makamın kulluğu olabilir. Hevanın kulluğu olabilir. Farzdan seni alıkoyuyorsa ama sen farzları eda ediyor da buna rağmen, yani farzlar hayatın ne kadardır? Senenin, bütün bir senenin bir ayı oruçtur. 11 ayını Allah sana yeme içme günü kılmış. Serbest bırakmış. Nafile tutarsan o müstesna. 24 saatinin bir saat kadar bile tutmayan vaktini kendisine farz kılınan namaza ayırmış. Kalan zamanında serbest. Nafile kılarsan müstesna. Yani bu vakitlerde harcadığın meşru işler, meşru işlere ayırdığın vakitler sana ibadet olarak bile dönebilir. Hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile ecir var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Helalden olduğu sürece. Yani demek ki insan Allah'ın istedikleri şekilde, istediği şekilde bazı şeyleri yerine getirdiği zaman Allah'ın dini basit, kolay. Burada da zorlaştırmaman gerekiyor. Sen zorlaştırmaya kalktıkça dini, Allah da sana zorlaştırır diyor, çetinleştirir. Yani ölçülü hareket etmek, sünnette geleni muhafaza etmekle mümkündür. Sünnetin dışına çıktığın anda problemler başlar. Enes bin Malik radıyallahu anh, bir kavmin, işte kendisi onlara seferdeyken namazı kıldırıyor, iki rekat. İki rekat kıldırıp çekilince, onların İki rekat daha kıldıklarını görüyor ve ağır sözler söylüyor. Allah Resulü'nün sünnetine nasıl muhalefet ediyorsunuz böyle diyor. Ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki bu ümmette aşırılık yapacak ve okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak kimseler çıkacağını işittim diyor. Ne çabuk yani bu sünnetten sapma. Bakın okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkma aşırılıkla oluyor. Yani bildiğimiz bir dinden çıkış vardır. Gönülle bile isteye bir çıkış. Adam yüz geri İslam'dan döner. Böyle bir çıkıştan bahsetmiyor. Okun yaydan çıktığı gibi bir çıkış. Bunun aşırılıkla olacağını söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dini kendine zorlaştırmayla. Yani sünnette çizilen sınırın dışına çıkmayla. Ama bir ölçü veriyor. Allah Resulü'nün ameli az da olsa devamlı olanı. Yani bu devamlılıktan taviz vermeyen, ama az olabilir, sorun değil. Devamlı olsun, kaliteli olsun, az olsun. Çok yapıp da bir ay sonra bıkacağım bir ameli emretmiyor. Böyle bir sünnet koymuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadım olmak isteyenlere engel oluyor. Ehli kitaba benzemeyin diyor. Yani kadınlardan uzak durmak. Her gün oruç tutmak isteyenleri kınıyor, tehdit ediyor. Bu öncekilerin yoludur diye. Et yemekten uzak duranları kınıyor. Bu Hristiyanların yoludur diye. Bazı yiyecekler hakkında şüphelenenleri kitap elinin şüphelenmesidir bu diyor. Yani ölçü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Yani bu din kolay. Tutarsan, teslim olursan başkaları seni ateşlerin içerisinde görse bile İbrahim Aleyhisselam gibi sen serin ve selametlik içerisinde ilerlersin bu yolda. Yeter ki Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edip teslim olmak, güvenmek. Yani Allah kendisinin emrine itaat edeni zayi etmez. Buna inanmak. Evet, Allah Azze ve Celle kendisine tevekkül edenleri yolda bırakmaz. Zayi etmez. Burada Hacer Aleyhisselam'ın sözünden de anlaşıldığı gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun sözüyle verdiği misalde olduğu gibi. Bugün burada ders kapatalım inşallah. Kurban olan İsmail miydi, İshak mıydı diye bilinen bir ihtilaf var ilim ehli arasında. Bu konuda sahih olan, sahih delillerde gelen ve şurada zaten işareten geldiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın tek çocuğu İsmail Aleyhisselam'dı. İshak sonradan oluyor. Dolayısıyla kurban olan da o ilk çocuğu idi. Sahih olan nakiller bu şekilde gelmiştir. Kurban olan İsmail Aleyhisselam'dır. Fakat Yahudi kaynaklarında, İsrailiyat kaynaklı haberlerde bunun İshak olduğuna dair, yani Yahudilerin biraz Araplara karşı hasetlerinden ötürü böyle bir şey yayılmış. İsrailiyat kaynaklarından beslenen kimselerde bunun İshak olabileceği şeklinde şüpheye kapılmışlardır. Bu meselede sahih olan kurban olanın İsmail Aleyhisselam olduğudur. Evet, böylece peygamberlerin tevhid daveti meselesini de tamamlamış oluyoruz. Allah izin verirse bir dahaki dersimizde artık fıkhi meselelere geçeceğiz. Bugünlük burada bitirelim. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Amin cümlemizde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurke ve tuğbide.